Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Zühdün üstünlüğü, zühd ile ilgili hadislere devam ediyoruz. 465. hadis-i şerif. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün pazar yerine uğradı. Etrafında ashabı da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Yolda giderken bir oğlak keçi yavrusu ölmüş. Kulakları da küçük, biraz kusurlu demek ki. Demek ki kusurlu doğdu ve çok yaşamadı, öldü. Onun kulağından tutarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister buyurdu. Ölmüş, kenara atılmış. Kusurlu bir, belki erken doğmuş bir yavru. Hanginiz bunu bir dirheme almak ister? Buyur efendim. Dirhem, gümüş para, daha ucuz yani, ucuza. Ashab-ı kiram, daha az para ile de olsa almayız. Onu ne yapalım ki ya Resulullah dediler. Yani hem ölü, hem kusurlu, hem küçücük, yani bir işe yaramaz. Onu alıp da ne yapalım? Bedava versen almayız, üzerine para versen de zor, çünkü o parayla götür işte o leşi oradan temizlemek anlamında bir vazife gibi olur yani. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size bedava verilse ister misiniz diye sordu. Onlar Allah'a yemin ederiz ki o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüsün ne yapalım diye cevap verdiler. Bedava da olsa almayız. Efendimiz de biliyor bunu tabii ki ama bir dikkat çekerek bir hakikati onlara anlatmak istiyor. Bütün dikkatler, pür dikkat Efendimizin üzerinde. Zaten ashab-ı kiram dikkatli dinliyor Efendimiz ama Efendimizin üslubunda da böyle dikkat çekme özelliği var. Efendimiz bu şekilde dikkatleri üzerine toplayan bir üslup kullanıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a yemin ederim ki Allah'a göre dünya önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir buyurdu. Yani Cenab-ı Hak katında dünya değersizdir çünkü geçicidir. Geçici olarak Cenab-ı Hak bir imtihan için yaratmıştır dünyayı. Bu kadar değersiz olduğu için zaten bakıyorsunuz müşriklere, kafirlere bu dünyayı verebiliyor Cenab-ı Hak. Bu kadar değersiz olduğu için bakıyorsunuz sevdiği müttaki bir kuluna vermeyebiliyor. Bu kadar değersiz olduğu için çok sevdiği kulunu bu dünyadan böyle alıyor, erken yaşta vefat ettirebiliyor. Veya masum çocuklar diyoruz, masum çocuklar ölüyor zaman zaman. Masum çocukları daha bu dünyada hiç yaşamadan alıp öbür dünyaya götürebiliyor. Çok değerli olsaydı herhalde okullarına da ikram etmek isterdi bu dünyadan. Bu dünya çok değerli olsaydı herhalde Peygamber Efendimiz çok daha uzun yaşardı. Yani 61 yaşlarında miladi olarak vefat etmezdi. Yavruları, Peygamber Efendimiz'in evlatları herhalde bu dünyadan doyasıya zevk alırlardı. 30'undan önce vefat etmezlerdi. 30'unu geçen bir evladı olmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun için bu dünyadaki bazı olaylar belki buna bu açıdan anlayabiliriz. Bazen diyoruz ya, neden bu kadar zulümler var, neden hep Müslümanlar zulüm görüyor, masum insanlar öldürülüyor, zulüm görüyor falan. Çünkü bu dünya o kadar değerli, o kadar yaşanacak, her zaman yaşanması mutlaka gerekli olan bir yer değil. Cenab-ı Hak imtihan için burayı kurmuş, geçici olarak istediği kulunu istediği zaman alıyor. Kimisi daha kısa kalıyor, kimisi daha çok kalıyor, kimisi rahat kalıyor, kimisi sıkıntılı kalıyor. Bunların her birisinin bir hikmeti, bir sebebi var. Dolayısıyla olayı o açıdan bakmak lazım. Yoksa işte neden ona var da buna yok, neden genç öldü, neden çocuk yaşta öldü, neden zulüm gördü, haksızlığa uğradı gibi soru işaretlerinde uğraşmaya gerek yok. Bunların hepsi karşılığını ahirette bulacağı için, gerçek hayatta her şey yerli yerine oturacağı için bu dünyadaki sıkıntıları çok fazla da aldırmaya gelmez. Açıklamalar. Peygamber Efendimiz çevresindeki her şeyle ilgilenir, ilgiye değer gördüğü şeyleri birer eğitim malzemesi olarak kullanırdı. Bu hadiste bunun bir misalini görüyoruz. Ölmüş bir oğlağın kulağından tutup onu insanlara göstermek, gösterilen bu nesnenin değersizliğine delalet eder. Kulağından tutup, ucundan tutup gösteriyor. Buna rağmen o sahabeye bu değersiz şeyi bir dirheme satın alıp almayacaklarını sordu. Halbuki muhatapların bunu almayacağı ve ona bir değer vermeyeceği ortadaydı. Biliniyordu zaten. Nitekim kimse böyle bir şeyi almaya, yani ona bir değer vermeye yanaşmadı. Hatta hiç para vermeksizin ona sahiplenmeyi de kabul etmediler. Yani başına yük. Zaten bu beklenen bir neticeydi. Ayrıca sahabiler diri bile olsa onu arzu etmeyeceklerini, çünkü kulağı küçük olduğu için kusurlu bir hayvan olduğunu söylediler. Peygamber Efendimizin istediği de buydu zaten. Onlara bunu söyletmekti. Söyleyeceklerini biliyordu zaten. Çünkü bu durum kendisinin sahabeye vermek istediği derse uygundu. O bu isteksizlikten hareketle dünyanın Allah nezdindeki değerinin kendilerinin önünde bulunan bu ölü oğlaktan daha değersiz olduğunu söyledi. Böylelikle Müslümanların dünyanın geçici ve aldatıcı varlıklarına aldanıp kanmamaları gerektiğini tavsiye etti. Dünyanın malı mülkü böyle değersiz olduğu için Cenab-ı Hak çalışıp çabalayan ve gayret gösterene Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın dünyalık ihsan edeceğini beyan etti. Yoksa aksi takdirde kafirlere, kendisine isyan edenlerin bir yudum su içirmezdi Cenab-ı Hak. Çünkü bu Allah'ın adaletinin gereğiydi. Çok çalışan kafirlere az çalışan veya çalışmayan Müslümanlardan daha çok mal vermesi de bu sebepledir. Çalışanların çalışmasını Cenab-ı Hak zayi etmez. Kafir de olsa çalıştığının karşılığını en azından dünyada verir. Ama bir de Müslüman çalışırsa Müslümanın çalışması kafirin çalışmasına benzemez. Müslüman çalışırsa Cenab-ı Hak onun karşılığını daha coşkun bir şekilde verir. Dünyada da verir, ahirette de verir ve baki kılar. Onun için Müslümanın çalışması çok değerlidir. Fakat ahiretin nimetleri böyle değildir. Onların Allah katında bir kıymeti vardır ve bunları sadece kendi nazarında kıymetli olan müminlere ihsan edecektir. Bütün bunlar müminlerin dünya ile alakasını kesmeleri anlamına gelmez. O zaman dünya ile alakamızı keselim demek değil bu. Bu anlayışın aksine dünyalığa sahip olabilecekleri ancak sahip oldukları şeylerin geçici olduğuna inanmaları ve bunları ebediyen ellerinde kalacakmış ya da kendilerini ebedileştirecekmiş gibi görmemeleri gerektiği hatırlatılmış olmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını eğitirken her fırsatı değerlendirmiştir. İslam eğitimcilerinin bunu dikkate almaları gerekir. Nitekim Ebu Gudde Hoca Muhaddis Er-Rasulül Muallim diye bir kitap kaleme almış. Rahmetullahi aleyh. Türkçe'ye de bir öğretmen olarak Peygamberimiz diye tercüme edilmiş. Peygamberimizin insanlarla konuşurken, insanlara bir şey öğretirken hangi metotları, hangi usulleri kullandığını bu kitapta madde madde yazmış. Hadis-i şerifleri almış. O hadislerden o maddeleri çıkarmış. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederiz. Dinleyicilerimiz merak edenler, Peygamberimizin eğitim usullerini merak edenler bu kitapta çok zengin usuller, zengin malzeme bulabilirler. Ebu Gudde, Abdülfettah Ebu Gudde hocanın bir muallim olarak Peygamberimiz veya bir öğretmen olarak Peygamberimiz. İki, necis olan bir ölü kokup dağılmamışsa ona dokunmak yasaklanmamıştır. Keçi ölü necis olmuş artık ama dağılmadığı için, iyice kokmadığı için ona dokunulabilir. Sonra elini yıkarsın. Ama çok dağılıp kokarsa artık ona dokunmamak gerekir. Üç, insanlar nazarında bir ölü oğlağın değeri olmadığı gibi Allah yanında da bu dünyanın bir kıymeti yoktur. Demek ki hayvan yeni ölmüş, yeni atılmıştı ki Peygamberimiz de onun kulağına dokunup bu dersi verdi. Dört, insanlar sanki ebediymiş gibi bu dünyaya bağlanıp kalmamalıdırlar. Bu dünyanın fani olduğunu, geçici olduğunu, esas hayatın ahiret hayatı olduğunu bilmelidirler. Riyaz-ı Salihin'in Zühd bölümünün Diğer bir hadisine geçiyoruz. 466. hadis. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordu. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer dedi. Ben buyur ya Resulullah, emrinizdeyim. Lebbeyk ve sadeyk dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa, sıra dağı, büyük bir dağdır Uhud yani, küçük bir dağ da değil, bu kadar altın olsa, bu beni sevindirmez. Yani çok da önem vermem. Bu dünyada böyle bir mala sahip oldum diye çok da sevinmem. Belki Karun'un hazinelerinden daha büyük bir yekün tutacak. Yani dünyanın en zengin insanı olacak diyelim. Dünyanın en zengin insanı olmuşsam, gelip geçmiş insanların Uhud dağı kadar da altınım olsa sevinmem. Bunu ne için düşünürüm? Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunarak 3 gün geçmesini istemem. Ben ne düşünürüm? Bu altınları hemen muhtaçlara dağıtayım. Eğer borcum varsa borç için ayırayım. Onun dışında yanımda bu Uhud dağı kadar altın 3 gün bile kalmasın. Demek ki Efendimiz malı infak için istiyor. Mal deyince aklına infak geliyor. İhtiyaç ve infak. Mal ne içindir? İhtiyaç ve infak içindir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayıp Allah'ın kullarına infak etmek. Yoksa çoklukla övünmek için, zevk-ü sefa için, gurur kibir için veya zulüm için veya arkadaki varislere bırakıp gitmek için değil demek ki. Öyle görmemek gerekiyor. Efendimiz Uhud dağı kadar altınım olsa sevinmem. Önce sevinmiyorum, sonra da peki olduğunu diyelim, ne yapacağız bunu? Borçlarımızı varsa ödeyelim, onun dışında da infak edelim. 3 güne de bitsin, 3 gün kalmasın. Hani ya ihtiyaç devamlı olur, devamlı muhtaç insanlar olur, işte Uhud dağı kadar altını yıllarca kullanabiliriz, yavaş yavaş kullanalım diye bir düşünce de yok. Yani Efendimiz'e hemen yerine ulaşsın, hemen insanlar istifade etsinler, 3 gün beklemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne, sağına, soluna ve arkasına elleriyle verme işareti yaparak, yani şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, Efendimiz dört bir yana verme işareti yaparak, yanımda bulunanı Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim buyurdu. Allah Allah. Peygamber Efendimiz'in haleti, ruhiyesi bu işte. Uhud dağı kadar altınım olsa Allah'ın kullarına dört bir yana şöyle şöyle dağıtmak isterim. 3 günde bitirmek isterim. Ne kadar ulvi bir ruh hakikaten. Kendisi de işte hayatı malumumuz. Sade bir hayatı var. Asgari bir hayatı var. Çok böyle lüks. Ne oda olarak, ev olarak. İstese Efendimiz işte kat kat geniş bir saray yaptırabilir. İşte Kisra'ların, efendim Kayserlerin yaşadığı o debdebeli hayatı yaşayabilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ama yok, asgari hacet ihtiyaçlarla onları karşılıyor, o şekilde yaşıyor ve Allah'ın dinini tebliğ etmek, Allah'ın dinini uzaklara götürmek için cihad etmek, Allah'ın kullarına infak etmek, bütün hayatını bunlarla geçiriyor. Sonra yoluna devam etti ve şöyle buyurdu Efendimiz, dünyada malı mülkü çok olanlar ahirette sevabı az olanlardır. İnnel ekserine humul akalluna yevmil kıyame. Dünyada malı mülkü çok olanlar ahirette sevabı az olanlardır. Dünyada çok, ahirette az. Genellikle. Yalnız illa bunun istisnası kimdir? Sağına soluna ve ardına şöyle şöyle ve şöyle verenler başka. İşte sağına soluna, arkasına. Dört bir yanını saymıyor burada. 3 yanını saymıyor. Kendisinden bahsederken 4 bir yanını saymıştı. Ama burada ümmetinden bahsederken 3 yanından bahsediyor. Belki bundan da bir işaret alabiliriz. Öncesinde de 3'ünü sayıyor. 4 yanına değil. Yani 3 tarafına verme işareti yapıyor, ama burada maksat demek ki bütün etrafına dağıtmak, infak etmek. Böyle dağıtanlar müstesna. Bunlar hem dünyada çok, hem ahirette çok. Hem dünyada zengin, hem ahirette zengin olurlar. Fakat onlar da ne kadar azdır. Galilüm mehum ve galilüm mehum onlar ne kadar azdır buyurur Efendimiz. Sonra bana ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma diye tembih ederek gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Büyük bir gürültü duydum. Bir kimsenin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum. Onun yanına varmak istedim fakat ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma buyurduğunu hatırlayarak yerimden ayrılmadım. Resul-i Ekrem yanıma gelince bir ses işittim ve korktum diye duyduğum sesten bahsettim. Peygamber Efendimiz sen o sesi duydun mu diye sordu. Ben evet diye cevap verdim. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gelen Cebrail idi. Bana ümmetimden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer dedi. Ben zina edip haksızlık yapsa da mı dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zina da etse, hırsızlık da yapsa neticesinde cennete girer buyurlar. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Demek ki onun gelişi işte farklı bir boyut olduğu için insanlar her zaman onun gelişindeki sesi duymuyor. Ancak bu sefer bir istisna olarak Cenab-ı Hak bir ibret olarak diğer insanların da bunu anlaması, duyması için Ebu Zer radıyallahu anh'a işittirmiş bir ses. Bu Cebrail aleyhisselamın geliş sesi demek ki maddi boyutta böyle bir ses olarak yankılanmış. Efendimiz'e vahiy getirmiş. Bu vahiy Kur'an vahiy değil tabii ki. Sünnet vahiy. Hani vahiy ikiye ayırmıştık. Kur'an vahiy ve sünnet vahiy diye. Cebrail aleyhisselam diyor ki ortak koşmadan imanla ölen kimse cennete girer. Ebu Zer radıyallahu anh ya bu hırsızlık, zina, büyük günahlar yapanlar da mı? Efendim evet diyor onlar da sonunda tabii ki. Allah affederse başta affetmezse cezasını çektikten sonra sonunda onlar da girerler. Açıklamalar Peygamberimiz bazı kere ashabıyla birlikte Medine'nin semtlerinde ve civarında geziye çıkardı. Bu arada çarşı pazara uğradığı ve oradakilerin durumuyla ilgilendiği de olurdu. Ebu Zer anlattığı bu gezintide Medine'nin Uhud Dağı yönünde yer alan ve siyah taşlarla meşhur olan Harre mevkine uğramışlardı. Ebu Zer sahabe arasında zühd hayatına düşkünlüğüyle meşhur olanlardandır. Fıtratı zühde meyyal. Bu sebeple özellikle zühdle ilgili rivayetleri bize nakleden sahabelerin ilk sıralarında yer alır. Demek ki onlardan daha çok etkilenmiş, fıtratına uygun olduğu için. Bu dünyada insanların en çok değer verdiği ve sahip olmak istediği şeylerin başında altın gelir. Günümüzde bile altın fertlerin ve devletlerin zenginlik ölçüsü olmaya devam etmektedir. Fakat dünyanın bu en kıymetli metağı gerçekten gönül bağlamaya ve elde tutup yığmaya değer mi? İşte Resul-i Ekrem Efendimiz Uhud Dağı'nı görünce Ebu Zer'in bir noktaya dikkatini çekmek ve herkesin çok değer verdiği bir metağın kendisinin katındaki kıymetinin ne olduğunu, aynı zamanda inananların bu yöndeki tavrının nasıl olması gerektiğini ona ve onun şahsına ümmetini öğretmek istedi. Uhud Dağı kadar altını olsa dünyada kendisine yetecek ve borcunu ödeyecek miktar hariç kalanını kısa bir süre içinde bile yanında tutmayı arzu etmediğini, onu hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtmak isteyeceğini söyleyerek dünya malının ve zenginliğinin Allah yolunda harcanması gerektiğini bizlere tavsiye etti. Bu ve benzeri hadislerden hareketle dünyada mal mülk sahibi olmanın, çalışıp çabalayarak zenginleşmenin dinimizde yasaklandığı gibi bir anlayışa kapılmak son derece yanlış olur. Çünkü sahabe arasında zengin olan pek çok kişi vardı ve Peygamber Efendimiz onların zenginliklerini övüyor, takdir ediyorlardı. Peygamberlerden de var zengin olanlar. Çünkü onlar dinimizin meşru gördüğü helal yollardan kazanç sağlayarak zengin oluyor ve bu zenginliklerin hakkını verip gereğini yerine getiriyorlardı. İhtiyaç sahiplerine olduğu kadar yeni kurulan genç İslam devletinin ordusunu teçhiz etmeye ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyorlardı. Müslümanların galebesi için, düşmana galip gelmesi için mal lazım. Bu da salih zenginlerin salih helal mallarından olacak tabii ki. Peygamberimizin çok sevdiği ve pek çok hadislerinde övdüğü, kendisinden sonra sırayla Müslümanların halifeliğini yapan Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman gibi yakın arkadaşları da zengin sahabiler arasında yer almaktaydı. Dünyada malı ve zenginliği çok olanın ahirette sevabının az olacağı gerçeği bir istisna ile belirtilmiştir. Bu istisna malı ve zenginliği infak yani Allah yolunda harcayabilmektir. Yani infak edemezsen dünyada zengin olan ahirette fakir olur. infak edebilirsen dünyada da zengin, ahirette de zengin olursun. Aksi takdirde zenginlik, mal mülk sahibi olmak insan için bir vebal olabilir. Pişmanlık sebebi olabilir. Çünkü hakkı verilmeyen ve insanlığın hayrına kullanılmayıp biriktirilen mal kişi için ahiret sevabını önleyici bir amil olur. İslam'a göre zenginlik, mal ve mülk insanların hepsinin faydalanabileceği alanlara yönlendirilmelidir. Çünkü zengin olanlar ve mal mülk elde edenler bunları diğer hemcinsleri sayesinde elde ederler. Dolayısıyla onlara karşı vazifelerini yerine getirmekle de mükelleftirler. Ama tabi bu büyük bir imtihandır. Böyle yapmadıkları takdirde işte o zenginlik ve mal insan için ahirette bir vebal ve günah kaynağı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e bütün bunları anlattıktan sonra Cebrail aleyhisselamın vahiy ile kendisine bildirdiği bir hakikati, bir müjdeyi de ona haber verdi. Bu müjde bir insan ne kadar günahkar olsa da Allah'a şirk koşmadan imanla öldüğü takdirde önünde sonunda cennete gireceği hakikatidir. Bunu işten Ebu Zer radıyallahu anh en büyük günahlardan sayılan zina ve hırsızlık suçlarını işleyen kişinin cennete girip girmeyeceğini sorar. Yani bunlar da mı girecek? Peygamberimiz zina etmiş, hırsızlık da yapmış olsa Allah'a şirk koşmayan, tevhid inancı üzere ölen herkesin cennete neticede sonuçta cennete gireceğini söyledi. Bu müjde suç işleyenin günahkar olanın ceza çekmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Ancak suç ve günah ebedi cehennemde kalma, bir başka ifadeyle cennete hiç girmeme sonucunu doğurmaz. Tabii belki büyük günah işleyenler büyük sıkıntılar çekecek, belki ceza çekecek, cehenneme girip çıkacak ama burada sonucu söylüyor. Niçin? Çünkü hayat sonsuz bir hayat olduğu için. İnsan ebedi olarak cehennemde kalmazsa kaldığı süre, çektiği ceza aslında yok hükmündedir. Kayda değer bir şey de değildir. Bir müddet cezasını çeker. Sonra ebedi olarak cennette kalmaya devam eder. Bunu gösteriyor bir. İkincisi de tabii ki şunu da unutmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Gerçekten bu günahların çok acı cezaları olur. Bir insan da onu hiçbir zaman çekmek istemez. Keşke hiç yapmasaydım, doğrudan cennete gitseydim diye ister. Onu da dikkate almak lazım. Yoksa yani nasıl olsa işte ebedi cehennem yokmuş, bu dünyada istediğimiz günahı işleyelim, sonra tevbe ederiz dememek lazım. İnsan tevbe edemeyebilir. İnsana bu günahlar yavaş yavaş küfre de götürebilir. El measi beridül küfür demişler, yani günahlar küfrün postacısıdır. Kişiyi küfre taşır diye. Dolayısıyla böyle bir basit hesap insanı zarara uğratır. Yani günahlar işleyelim, nasıl olsa ebedi cehennem yok. Biraz ceza çeker çıkarız veya affediliriz veya tevbe ederiz. Sonra döneriz. Bunlar hep şeytanın aldatıcı, ayak kaydırıcı mazeretleri. Bunlara aldanmamak lazım. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz insanlara karşı son derece mütevazı idi. Ashabıyla birlikte oturur, onların her çeşit problemlerle ilgilenir, kendileriyle gezintiye çıkar, çarşı ve pazarı dolaşırdı. İki borcu olan kimsenin mal sahibi olduğunda yapacağı ilk iş borcunu ödemektir. Borç ödemek sadaka vermekten önce gelir. Üç varlıklı kimselerin Allah yolunda infakta bulunmaları Kur'an ve sünnete sıkça tavsiye edilmiş olan büyük sevaplardandır. Dört, malını Allah yolunda sarf ettiği, helal yoldan kazanıp helal yolda harcadığı müddetçe insanın zengin olması yasaklanmamıştır, hatta güzel bir şeydir. Beş, Allah'a şirk koşmanın dışında büyük günah işleyenler cehennemde ebedi kalmazlar. Bu inanç ehli sünnet mezheplerinin görüşüdür. Hariciler ve mutezile büyük günah işleyenlerin ebediyen cehennemde kalacağına inanırlar. Ehli sünnet dışı fırkalar bunlar. 6. Zina ve hırsızlık büyük günahların en çirkinlerindendir. 7. Müşrikler ebediyen cehennemde kalacak ve cenneti asla göremeyeceklerdir. El-Ayyazübillah, Allah'a sığınırız. Cenab-ı Hak imanla ölmeyi nasip etsin. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.